Ayrım 5.
Ve meditasyonunuzun başarılı olup olmadığı yaşamda sınanır. Meditasyon yaptığınız ve işe gittiğiniz zaman meditasyonda başarılı olup olmadığınızı anlarsınız. İşte hala önceden olduğunuz kadar açgözlü müsünüz? Biri size karşı bir şey söylediğinde hala öfkeleniyor musunuz? İnsanlar hala sizi önceden olduğu kadar kolay tahrik etmeyi başarabiliyorlar mı? Bütün meditasyonlarınız iş yerinde sınanır. Eğer sadece meditasyon yapar ve başka bir şey yapmazsanız bu tıpkı hazırlanıp asla sınava girmemeye benzer. Bu doğru değil. Sınav her gün yapılmalıdır. 1 saat meditasyon, 23 saat sınav ve böylelikle güçlenirsiniz. Bilgelik meditasyonun yan ürünüdür. O öğrenmek aracılığıyla gelmez. Tersine öğrendiklerini unutmak aracılığıyla gelir. Eğer iş bir yükse ancak o zaman bir iş gibi görünür. Eğer iş sevgiden doğuyorsa zanaat olur. O zaman başka bir meditasyona gerek kalmaz. Bu yeter. İşin kendisi meditasyon olur. İşe o kadar derinlemesine dalarsınız ki zihin durur. Ben ani dönüşümü öğretiyorum ve ben sizin değil Tanrı tarafından dönüşümü öğretiyorum. Siz sadece ona izin vermelisiniz. Kendiniz adına yapmanız gereken sadece budur. Kapıyı açın, bekleyin. Sadece kapıyı açın, yapmanız gereken bu kadar. İzin verin, öyle ki kapı çaldığı zaman onu buyur edebilirsiniz. Geldiği zaman onu tanıyabilirsiniz. Geldiği zaman onu içeri çağırabilirsiniz. Sadece kapı kapalı oturmayın, hepsi bu. Meditasyon bundan başka bir şey değildir. Kapıyı açmak. Meditasyon bir sessizlik durumudur. Meditasyon bir arzu olmama durumudur. Meditasyon bir geçmişsizlik, geleceksizlik durumudur. Meditasyon hiçbir şey yapmadığınız, sadece varlığınızı aziz tuttuğunuz zamanki bir durumdur. Sadece olmaktan mutlusunuzdur. Nefes aldığınız için mutlusunuzdur. Hiç neden olmaksızın sadece mutlu olduğunuz o anlarda meditasyon vardır. Unutmayın, yaratıcılığın herhangi bir özel çalışmayla hiçbir ilgisi yoktur. Yaratıcılığın bilincinizin niteliğiyle ilgisi vardır. Yaptığınız her şey yaratıcı olabilir. Yaptığınız her şey yaratıcı olabilir eğer yaratıcılığın ne demek olduğunu biliyorsanız. Yaratıcılık herhangi bir işten meditasyon gibi zevk almaktır. Herhangi bir işi derin bir aşkla yapmaktır. Sorumluluk. Sorumluluk karşılık verme yetisi demektir. Bu bir görev demek değildir. Sorumluluk karşılık vermeye hazır olmak demektir. Sevgi bir karşılıktır. Başkası çağırdığında hazırsınızdır. Başkası davet ettiğinde ona katılırsınız. Davet etmediğinde müdahale etmezsiniz. İhlal etmezsiniz. Başkası şarkı söylediğinde karşılık olarak siz de şarkı söylersiniz. Başkası size elini uzattığında karşılık olarak tutarsınız. Sorumluluk karşılık vermeye açık olmak, hazır olmak demektir. Biri sizi çağırıyor ve karşılık vermiyorsunuz. Kapalı kalıyorsunuz. Biri sizi sevmek istiyor fakat yardım etmiyorsunuz. İşbirliği yapmıyorsunuz. Daha çok engeller çıkartıyorsunuz. Eğer yaptığınız buysa ve sevgililerin çoğunluğu bunu yapmaya devam ediyor, başkası çağırınca karşılık vermiyorsanız, o zaman siz çağırdığınızda da o karşılık vermez. Çünkü başkası sizi çağırdığı zaman bunun karşılık vermemenin egonuzu okşayan bir şey olduğunu görürsünüz. Sonra kendi ustanızı hissedersiniz. Kimse sizi itemez ve kimse sizi zaten içine girmediğiniz bir şeye çekemez. Siz kimseyi izlemiyorsunuz. Sevdiğiniz gelir ve mutludur ve sizinle birlikte derin bir sessizlik yaşamak ister. Fakat siz kapalı kalırsınız. Sonra siz çağırdığınız zaman yanıt gelmez. Birbirlerini çağıran kuşları gördünüz mü? Sorumluluk budur. Bir guguk kuşu öter, sessizlik olur. Sonra başka bir guguk kuşu karşılık verir. Sesleriyle, şarkılarıyla yanıt verirler. Birbirinden çok uzak ağaçlarda olabilirler. Sonra uçarak yaklaşırlar, karşılık vermişlerdir. Çok geçmeden aynı ağaca gelirler. Sonra sevgi içinde bir arada otururlar. Başkasının varlığı hazır ol diye çağırdığında hazır olun. Her şeyinizle karşılık verin. Cimri olmayın. Sorumluluğun anlamı budur. Fakat size göre sevginin sorumluluğu yoktur. Bu sözcük yıkılmıştır, bozulmuştur, zehirlenmiştir. Bir anne çocuğuna şöyle der. Ben senin annenim. Bana karşı sorumlu olmalısın. Bir koca şöyle der. Ben senin kocanım ve senin için çok çalışıyorum. Bana karşı sorumlu olmalısın. Bir baba oğluna şöyle der. Sorumsuz olma. Bir şey yaparken hep beni düşün. Bu sorumluluk değildir. Güzel bir sözcüğü bozdunuz. Çirkinleşti. Sorumluluk adeta görevle eş anlamlı oldu. Ve görev çirkin bir sözcüktür. Tao, 3 Hazine, Cilt 3. Bilinçli olmak tüm sorumluluğu omuzlarınıza almak demektir. Sorumlu olmak bu da olmanın başlangıcıdır. Yavaş yavaş küçük edimler parlamaya başlar ve çok geçmeden bu parlak edimler içinizde birikir ve nihayet patlar. Tohum patlamıştır. Potansiyel olan etkin hale gelmiştir. Artık bir tohum değil, bir nilüfer çiçeğisinizdir. Altın bir nilüfer çiçeği, bin taç yapraklı bir nilüfer çiçeği. Ve bu büyük bir rahmet anıdır. Bu da buna nirvana der. Kişi varmıştır. Artık ulaşılacak bir şey, gidilecek bir yer yoktur. Dinlenebilirsiniz, rahatlayabilirsiniz. Yolculuk sona ermiştir. O anda müthiş bir sevinç yükselir. Büyük bir vecd hali, büyük bir mutluluk doğmuştur. The Book of the Books, Cilt 3. Ektiğini biçersin denir. Eğer mutsuz isek bu sadece mutsuzluk ektiğimiz anlamına gelir. Başka kimse sizin için mutsuzluk yaratmaz. Elbette ekmekle biçmek arasında bir boşluk vardır. Ve bu boşluk nedeniyle başka birinin sorumlu olduğunu düşünürüz. Bu boşluk bizi yanıltır. Geçmişte kendimizin ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Ve aniden bir şey biçmemiz gerektiğinde ve bunun nereden geldiğini anlamadığımızda doğal olarak dışarıda bir neden aramaya başlarız. Eğer bir neden bulamazsak bir şey icat ederiz. Fakat tüm karma teorisi budur. Yani ne ekersek onu biçeriz. Yaşamınızın tüm sorumluluğunu alın. Eğer yaşamınız çirkinse bunun sorumluluğunu duyun. Eğer yaşamınız acıdan başka bir şey değilse bunun sorumluluğunu alın. Başlangıçta bu cehennemin nedeni benim düşüncesini kabul etmek zordur. Fakat sadece başlangıçta. Çok geçmeden bu değişim kapılarını açmaya başlar. Çünkü eğer bu cehennemden ben sorumluysam o zaman cennetimi de yaratabilirim. Eğer kendim için bu kadar acı yaratabildiysem o kadar coşku da yaratabilirim. Sorumluluk özgürlük getirir, yaratıcılık getirir. Her ne iseniz bunu kendinizin yarattığını gördüğünüz an tüm dış nedenlerden ve şartlardan kurtulursunuz. Şimdi bu size kalıyor. Güzel bir şarkı söyleyebilirsiniz, güzel bir dans edebilirsiniz, mutlu bir hayat sürebilirsiniz. Yaşamınız daimi bir bayram olabilir. Bunu kimse bozamaz. Bu insanın itibarıdır. Tanrı bireylere değer verir ve insan ancak kendisine karşı tüm sorumluluğu üstüne aldığı zaman birey olur. Sevgi sorumluluk tanımaz çünkü sevgi kendisi sorumluluktur. Sevgi ile sorumluluğu ayırmak sadece aptallıktır. Ben sorumluyum. En önemli sorumluluk ulusa ya da kiliseye ya da başka birine karşı değildir. Gerçek sorumluluk kendinize karşıdır. Ve bu da yaşamınızı kendi ışığınıza göre yaşamanız ve hiç taviz vermeden yaşamın yönelttiği yere doğru gitmeniz gerektiğidir. Toplum size saygı duymayacaktır. Saygıdeğer bir vatandaş olmayacaksınız. Fakat kimin umurunda? Ancak alelade insanlar toplumun saygısını umursarlar. Gerçek kişi sadece tek bir şeyi umursar. Hayatımı yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Hayatımı kendi vizyonuma, kendi varoluşuma göre mi yaşıyorum? Bu benim hayatım ve kendime karşı sorumluyum. Bütün ahlaki kurallara göre sorumluluk bir tür görevdir ve bir görev yüktür. Bunu yapmak zorundasınızdır. Çünkü size kendinize rağmen bunu yapmanız söylenmiştir. Bu bir gerektir. Ve eğer bunu yapmazsanız kendinizi suçlu hissedersiniz. Sorumluluğunuzdan kaçtığınızı hissedersiniz. Eğer bunu yaparsanız esir olduğunuzu, birey olarak yıkıldığınızı, özgürlük olarak yıkıldığınızı hissedersiniz. Bu nedenle her iki yönden de başınız derttedir. Bu sizin hayatınız. Başka biri yok. Eğer gülerseniz siz gülersiniz. Eğer ağlarsanız siz ağlarsınız. Başka kimse sorumlu değildir. Size ulusa karşı bu sizin sorumluluğunuz denir. Şimdi ulus bir kurgudur. Doğa söz konusu olduğu sürece, varoluş söz konusu olduğu sürece dünyada ulus yoktur. Tüm haritalarınız tümüyle anlamsızdır ve daha iyi bir insanlık bunları yakacaktır. Çünkü insanlığın herhangi bir kısmına karşı ayrım yapan bütün sınırlar çirkindir, deliliktir. Sorumluluk Tanrı adına, ulus adına, aile adına, din adına size hakim olmak isteyen kurnaz rahipler, politikacılar tarafından yaratılmıştır. Herkes mutsuzluğundan başkalarının sorumlu olduğunu hisseder. Koca mutsuzluğundan karısının sorumlu olduğunu düşünür, kadın mutsuzluğundan kocasının sorumlu olduğunu düşünür, çocuklar mutsuzluklarından ebeveynlerinin sorumlu olduğunu düşünür ve ebeveynler mutsuzluklarından çocuklarının sorumlu olduğunu düşünür. Ve öyle bir karmaşaya dönüşmüştür ki. Ve mutsuzluğunuzdan başkası sorumlu olduğu zaman sorumluluğu vererek özgürlüğünüzü kaybettiğinizin farkında değilsinizdir. Sorumluluk ve özgürlük bir madalyonun iki yüzüdür. Zihin her zaman sorumluluğu başkasına atmak ister. Zihin her zaman köle olmak ister. Zihin bir köledir. O özgürlükten korkar. O sorumluluktan korkar. Bu yüzden dünyada bu kadar çok kilise, bu kadar çok organizasyon vardır. Çünkü onların tuzağına düşmeye hazır çok insan vardır. Zihin. Zihin tüm sorunların temel nedenidir. Sorunlar ağaçtaki yapraklar gibi zihinde büyürler. Yaprakları kesebilirsiniz. Fakat bu ağacı yok etmez. Tersine yeşilliğin daha da artmasına yardım eder. Daha çok yaprak çıkacaktır. Her bahçıvan bunu bilir. Bir yaprağı kesin, ağaç bu meydan okumayı kabul eder. Kendisini korumak için 3 yaprak çıkartır. Zihin sorunları çözmeye çalışmayı sürdürebilir fakat çözemez. Her çözüm peşinden çok daha fazla sorun getirir. Felsefenin bu denli başarısız olmasının nedeni budur. Felsefe dünyadaki en büyük başarısızlıktır ve insan zekası bu anlamda o denli harcanmıştır ki bunu hesaplamak mümkün değildir. Çünkü en zeki insanlar felsefi sorunlara dalıp gitmişlerdir. Aristo'dan Wittgenstein'a kadar binlerce zeki insan bu zekalarını tek bir nedenle hepsinin kökenine inmektense tek tek sorunları çözmeye çalışarak harcamıştır. Tek sorun zihindir. Ruhsal rehberlik. Karmaşa. Ancak zeki insanların kafası karışabilir. Onlar kafalarını karıştırabilirler. Zeki olmayan insanlar kafalarını karıştıramazlar. Bu nedenle hiç bana gelmezler. Gelemezler. Bu çok risklidir. Onların kafasını karıştıracağımı bilirler ve bir kez kafaları karıştı mı kim olduklarını, ne yaptıklarını ve neler olacağını anlayamazlar. Sizin kafanızı karıştırıyorum. Böylece kim olduğunuzu aramaya başlıyorsunuz. Kendinize kim olduğunuza tekrar ve tekrar bakmaya başlıyorsunuz. Sizin eski kimliğinizi, ki bu sizin için mutlaktır, alıyorum ve sizi karanlığa fırlatıyorum. Şimdi kendi yolunuzu bulmanız gerek. Sorun yaratılan bir şeydir. Durumlar vardır. Sorunlar yoktur. Sorunlar sizin durumları yorumlayışınızdır. Aynı durum bir kişiye sorun olmayabilirken diğerine sorun olabilir. Öyleyse bu sizin bir sorun yaratıp yaratmamanıza bağlıdır. Fakat sorunlar yoktur. Sorunlar var olmaz. Onlar insanın psikolojisindedir. Bir daha bir krize girdiğinizde ve bir sorunla karşılaştığınızda sadece bakın, sadece izleyin. Sadece yana çekilin ve bu soruna bakın. Gerçekten orada mı? Yoksa onu siz mi yarattınız? Sorunun ta içine bakın ve birden artmadığını, azaldığını göreceksiniz. Gittikçe küçülüyordur. Bu gözleme ne kadar enerjinizi koyarsanız sorun da o kadar küçülmeye başlar. Ve bir an gelir artık orada değildir. Güzel bir kahkaha atarsınız. İnsanın aklının karışmasının nedeni zihninde belli düşünceler ve ön yargılar taşıyor olmasıdır. Eğer zihninizde hiçbir düşünce, hiçbir ön yargı taşımazsanız, ben bile sizin aklınızı karıştıramam. Dünyada hiç kimse aklınızı karıştıramaz. Akıl karışıklığı sizin kendi içsel nedenlerinizden doğar. Örneğin, eğer belli bir düşünceye inanır ve ben buna karşı bir şey söylersem aklınız karışır. Eski düşüncenizi bırakamazsınız. O eskidir, içinizde öylesine kök salmıştır ve siz bununla o kadar uzun süre yaşamışsınızdır ki bu düşünce rahatlatıcı ve sıcacık olmuştur. Ona o kadar uzun süre inanmışsınızdır, size o kadar teselli vermiştir ki şimdi onu aniden bırakmak bir tür güvensizlik durumuna girmek anlamına gelir. O sizin güvenliğiniz ve emniyetinizdir. Fakat beni dinlerken şimdi bile ona tutunamıyorsunuz. Onu bırakmıyorsunuz da, ona tutunamıyorsunuz da. İşte aklınız karıştı. Ona artık tutunamıyorsunuz çünkü söylediklerim size hitap ediyor. Yüreğiniz bunları anlıyor. Varlığınızın derinliklerinde bir şey şöyle diyor. Evet öyle. Yüreğinizle kafanız arasında bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Kafa karışıklığı budur. Eğer kararlı olmazsanız bu karışıklık büyümeye devam eder. Benim işim sizin işinizde karmaşa yaratmaktır. Çünkü karmaşa yaratmadan sizi kumdan kalelerinizden dışarı çekemem. Sizi kağıt teknelerinizden çıkartamam. Sizi yalanlarınızdan ve düşlerinizden çekip alamam. Ve ben sizin belli bir inanca bu kadar çok yatırım yaptığınızda, belki 30 yıl, 40 yıl belli bir inanç içinde yaşadığınızda ve şimdi bunun yanlış olduğunu, son derece aptalca olduğunu, gülünç olduğunu gördüğünüzde bunun sizin için büyük bir sorun yarattığını pekala biliyorum. Sizin zeki olduğunuza dair inancınız paramparça olur. 40 yıl boyunca onu görmeden gülünç bir şey taşıyıp durdunuz. Nasıl bir zekanız var sizin? Kendi zekanızdan şüpheye düşüyorsunuz ve bu size hoş bir duygu vermiyor. Bir ustayla olmanın cesaret gerektirmesinin nedeni budur. Bir ustayla olmak, ben bilmiyorumu kabul etme cesaretini gerektirir. Bu ben bilmiyorumu kabul ettiğiniz an tüm karmaşa kaybolur. Tıpkı çiğ damlalarının sabah güneşinde hiç iz bırakmadan buharlaşması gibi buharlaşıverir. Kafanızda karmaşa var. Çünkü geçmişte değerli olduğunu düşündüğünüz bazı şeylere tutunuyorsunuz. Bunların zinet olduğunu, altın olduğunu, pırlantalarla süslü olduğunu düşündünüz ve şimdi ben sizin bunların zincirden başka bir şey olmadığının farkına varmanızı sağladım. Siz ne kadar muktedir olursanız sizin o kadar kafanızı karıştıracağım. Ta ki artık kafanızı karıştıracak bir şey kalmayana, zihin tümüyle gidene ve geriye kafası karıştırılacak kimse kalmayana kadar. Burada uzun süre kalan izdeşçilerime olan da budur. Onlar ben ne söylersem hiç karşılaştırmadan, hiç yargılamadan, hiç değerlendirmeden dinler. Dün ne söylediğimi düşünmezler. Çünkü eğer düşünecek olurlarsa kafaları karışmaya başlar. Bu nedenle benimle birlikte anda yaşarlar. Ben anda yaşarım ve bir kez nasıl yaşanacağını anladığınızda siz de benimle birlikte anda yaşarsınız. O zaman kafada hiçbir karmaşa olmaz. O zaman her şey nettir ve netlik masumluktur. Netlik özgürlüktür. Mutsuzluk bilinçsiz olmanın yan ürünüdür. Eğer bilinçliyseniz mutsuzluk yok olur. Bu bir ödüldür. Bu bilincin basit bir neticesidir. Evde bir ışık, bir lamba getirin. Karanlık kaybolur. Bu Tanrı'dan gelen bir ödül değildir. Sizin ışık getirdiğinizi görüp de sizi ödüllendirip karanlığı ortadan kaldırmaz. Hayır, bu doğal kanundur. Ais dhammo sanantano. Işığı getir, karanlık kaybolsun. Çünkü karanlık kendi başına var olmaz. O sadece ışığın olmamasıdır. Mutsuzluk bilincin olmamasıdır. Öyleyse bilinçli ve mutsuz olmak mümkün değildir. Bunun her ikisi de olamazsınız. Bu mümkün değildir. Bu şeylerin doğasında yoktur. Odanızda ışık yanarken karanlığı nasıl koruyabilirsiniz? Karanlığı koruyabilirsiniz. O zaman ışığı söndürmeniz gerekir. Her ikisini de koruyamazsınız. İkisinin bir arada var olması mümkün değildir. Eğer mutsuzsanız bu sadece dini anlamadığınızı ve din adına başka bir şey yapmaya çalıştığınızı gösterir. Ego mutsuzluk yaratır. Sizin sözde azizlerinizin hepsi mutsuz. Azizlerinizin binlercesiyle karşılaştım. Hindu, Budist, Müslüman, Hristiyan ve hepsi de mutsuzdu. Hepsi de öldükten sonra ödüllendirilmeyi umuyor. Gerçek din şimdidedir. Burada bilinçli olursunuz ve hemen mutsuzluk ortadan kalkar. Öteki yaşamı beklemeniz gerekmez. Yarını bile beklemeniz gerekmez. Ve bu da iyi olanı yaparken çabuk olun derken bunu kastediyor. En büyük iyi şudur, bilinçli olmak. Çünkü tüm diğer iyi olanlar bundan doğar. Bilinçli olmak tüm iyiliğin, tüm erdemin kaynağıdır. Mantık çok sabırsızdır. Mantık her şeyi çabucak ister. Çünkü zaman hızla akıyordur. Yaşam ellerinizin arasından kayıyordur. Ölüm kapıya dayanıyordur. Bu nedenle her şey hazır kahve gibi olmalıdır. Meditasyon da hazır meditasyon olmalıdır. Fakat meditasyon hemen hazır olmaz. Kahve olabilir ama meditasyon olamaz ve olamaması da iyidir. Eğer hemen hazır olabilseydi o zaman pazarda satılırdı. O zaman onu her renkte, her boyutta, her şekilde edinebilirdiniz. Transandantal meditasyon gibi üretilirdi. Şimdi transandantal meditasyon bir ticari marka. TM harflerinin bile telif hakkı, patenti alındı. Kimse onu kullanamaz. Sanki ticari bir eşya gibi. Meditasyon ticari bir eşya değildir. Bu nedenle sanyasinin başlangıcı bu olmalıdır. Zihinden, hesaplamadan, kurnazlıktan, mantıktan, sabırsızlıktan bir aşk macerasına dönüş. Bir sanyas bir aşk macerasıdır. Ancak o zaman bir şeyler olacaktır. O zaman tümüyle farklı bir şekilde işlev görürsünüz. O zaman beklemek için hazır olursunuz. Ve mucize şudur ki ebediyen bekleyecek olan kişi bunu şimdi bile kazanabilir. Ve bunu şimdi kazanmak isteyen kişi ebediyen beklemek zorunda kalabilir. Sabırsızlık bir rahatsızlıktır. Sabır bir yardım, bir besindir. Ve sevgi bekleyebilir. Sadece sevgi bekleyebilir. Sadece sevgi umabilir. Sadece sevgi güvenebilir. Sevgi büyümesi gereken bütün büyük değerlere sahiptir. Meditasyon farkındalık, sessizlik. Sanyasa girmek yaşamın nihai aşk macerasına girmektir. Kutlama. Benim tüm öğretim kutlamadır. İbadet değil, fakat kutlama. İbadet ettiğiniz zaman bir hiyerarşi yaratmaya başlarsınız. Ast ve üst. İbadet ettiğiniz zaman başka şeylerin üstüne bir şey koyarsınız. İbadet ettiğiniz zaman bir şey kutsal olur ve bir şey günah olur. Bir parçanız şer olur, bir parçanız ilahi olur. Ve sonra sürekli bir ihtilaf, bastırma gelir ve tüm sevinç kaybolur. İbadet eden kişi temelde huzursuzdur, hastadır. Kutlama tümüyle farklı bir boyuttur. Kutladığınız zaman hepsini kutlarsınız, ayrım yapmazsınız. Kutlayan kişi için dua çay içmek kadar güzeldir. Çay günah değildir ve dua ayrı değildir. Hepsi birdir. Kilise, tapınak, cami ve bar hepsi birdir. Bir kadınla ya da erkekle sevişmek veya Tanrı'ya dua etmek aynıdır. Kutlama ayrım yapmaz. O birleştirir, bir araya getirir. O dünyada birliktelik yaratır. İkilik kaybolur ve birlik olur ve birlikle sevinç gelir. Çünkü orada hiçbir ihtilaf olamaz. Mücadele yoktur. Üstesinden gelinecek bir şey yoktur. Hepsinin üstesinden kutlamada gelinmiştir. İbadet edenin bir amacı vardır, ona ulaşmalıdır. Kutlayan kişinin bir amacı yoktur, ona zaten ulaşmıştır. İbadet her zaman geleceğe yöneliktir. Kutlama şimdiye yöneliktir. Bu anı kutlarsınız, başka bir ana ibadet edersiniz. Ben yaşam sevgisini öğretiyorum. Size hayatınızı yaşama sanatını, yaşam aracılığıyla ilahi olanla sarhoş olma sanatını öğretiyorum. Ben yaşama müthiş aşığım. Bundan dolayı kutlamayı öğretiyorum.